5. ayrım. Sayfa 45. Dakikaların ardından Vivi dev siyah hoparlörde adının yankılandığını duydu ve içinde coşan adrenalin şu andan başka her şeyi zihninden sildi. Vivian şapkasının önünü alnına indirdi, klim ileri atılarak kapıya doğru sıçradı. Vivi dizginleri sıkıca tutup atıyla birlikte ilk varil için uygun konum alıncaya dek kısrağı geri çekti. Ardından eğilip klimi aldı ve ikisi kafaları eğik vaziyette fırladılar. Alana öylesine hızlı girdiler ki etraflarındaki her şey ses ve renk karaltısından ibaretti. Vivian yalnızca üç köşeye yerleştirilmiş çamur içerisindeki üç varile odaklanmıştı. Seyir boyunca varillerin etrafında ilerlerken klimin böğrünü tekmeliyor, onu hızlandırmaya çalışıyordu. Saniyeler ürkütücü bir hızla geçiyordu ama bu ona bir tür ağır çekim gibi geliyordu. Klim önce ilk varilin ardından ikincisinin etrafında yılan gibi kıvrıldı ve sonra ikili son varile doğru hamle yapıp onun çevresinde de yılan kavi bir biçimde kayarak hızla alana döndü. Zamanlayıcı geçtiklerinde Vivi en dizginleri nazikçe geri çekerek klimi tırısa kaldırdı. Hoparlörden yarış süresinin anons edilmekte olduğunu işitti. Gülümsedi ve ardından güldü. 14.09. Bu alt edilmesi zor bir süreydi. Vivian ortalamayı geçip geçemeyeceğini zihninde hesaplamaya çalıştıysa da çok zorlandı. Önceki iki turdan birini zaten kazanmıştı. Yalnızca birkaç kadının onu yenme şansı olmuştu ve yine de bu pek mümkün değildi. Az önce yeni bir arena rekoruna çok yaklaşmıştı. Eğilip kısrağın boynunu okşayarak "Aferin Klim" dedi Vivian. Eğerden kayıp indi ve römorkun yanına döndü. Klim'e bir kova su ve pekmezle ıslatılmış yulaf verip kısrağın eğerini çıkardı. Onu paslanmış eski römorkun kenarına bağladı. Gülümseyerek koşar adımlarla tribünlere yöneldi. Diğer yarışmacıların bir kısmı, özellikle de ilk 15'e girmeyi başaramayanlar, tribündeki yerlerini çoktan almışlardı. Pam, Red, Amy. Yer açmak için kenara çekilerek "iyi yarıştı Vivi" dedi Holly Bruhun. Vivian gülümsedi. Klim yaşlı bir aşüfteye kıyasla cezbediciydi, değil mi? Kesinlikle öyleydi. Holly yanındaki buzluğa uzanıp soğuk bir bira çıkardı. Al bakalım, yalnız süreni korursan içebilirsin. Hah! Vivian birayı alıp kafaya dikti. Holly ona bir kağıt parçası uzattı. Bu sana. Vivian elindeki broşüre baktı. Bu şey onun yaşamı boyunca 100 kere, hatta belki de daha sık gördüğü bir şeydi. Varil yarışı etkinlikleri listesi. Dikkat çeken tek farklılıksa broşürde onun, düzeltiyorum, oyun sonunda kazanana dikkat çekici bir para ödülünün verildiği hafta sonu serilerinin yer almasıydı. "Bir kış serisi deniyoruz," dedi Holly. "Çiftlik hala ayakta ve işlemekte olduğuna göre biraz kazanç sağlamamız gerek. Katılırsan sevinirim. 4H5 Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gençlik teşkilatı. Kızlarına haber ver." Ve işte bulmuştu. Fikir buydu. Bu Vivian'e bütünüyle hazır, öylesine açık bir çözüm gibi gelmişti ki bunu daha önce akıl edememiş olduğuna inanamıyordu. "Kaç kişi kaydoldu?" "Şu ana kadar 90. Farklı ücret listeleri görebilirsin. Çocuklar için bölümler de var. Ödül almaya hak kazanabilmek için 8'de 4'e katılmak gerek. Dolayısıyla hak kazanmak için senin sonraki etkinliklerin hepsini tamamlaman gerekiyor. Yani geç başlamış olacağın için demek istiyorum. Para ve ödül veriyorsunuz." Holly başını salladı. "Ödüller sonunda veriliyor, para etkinlik süresince." "Peki hala Team Pinning?" "Çiftliklerde büyük baş hayvanların damgalama, kısırlaştırma ya da taşıma amacıyla gruplandırılıp ağıllarda toplanmasından esinlenerek ortaya çıkmış kovboylara özgü bir binicilik sporu. Ve kement atma potları da düzenliyor musunuz?" "Her cuma. Yavaş yavaş başlıyor. İnsanlar alanı yeni keşfediyorlar ama her hafta bir önceki haftadan daha iyi." O andan sonra Vivian başka bir şey düşünemedi. Daha o akşamüstü kazandığı eğri ve parayı alırken pek fazla konuşamayacak kadar dalgındı. Arkadaşlarıyla kendini dışarı atıp belki kasaba kulübünde toplu dansa katılmak yerine klimi römorka yükleyip evin yolunu tuttu. Texas'tan eve uzanan yol boyunca Garth Brooks'un şarkıları eşliğinde muhakemesinde bir kusur bulmaya çalışarak fikri her açıdan değerlendirdi. Ama bir kusur yoktu. Genç kadın nihayet babasının ihtiyaç duyduğu cevabı bulmuştu. Bu çözümü bulan oydu. Bunu neredeyse her anımsayışında gülümsüyordu. Ah, insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü biliyordu. Onu seven kız kardeşleri bile onu rüzgar kadar hızlı at süren ama hayat mücadelesinde hafif kalan bir köşe süsü olarak görüyorlardı. Bu kez nihayet herkese güzel bir yüzden ibaret olmadığını gösterebilecekti. Yapayalnız eve dönüş yolunda ona bu düşünce, bu umut eşlik etti. Sonunda cumartesi gece yarısı Water Edge'e vardığında zihnindeki bütün fikirleri toparlayıp bunları ailesine nasıl sunacağını hesapladı. Sabırsızdı. Hepsi onunla öyle gurur duyacaktı ki. Park alanına girip kamyonu durdurdu ve şoför mahallinden atlayarak indi. Ardından aracın etrafından dolaşıp römörkün kapısını açtı. Kısrağın iri butlarını sıvazlayarak "Hey Klimi!" dedi Vivian. "Sen de benim kadar yorgun musun kızım?" Klim dönüp burnuyla onu dürttü ve hafifçe kişnedi. Vivian bağlama ipini Klim'in naylon yuvalarına düzeltiyorum, yularına tutturup kısrağı römörkten geri geri çıkarttı. "Ahıra kapanmak yok artık," dedi. Atını çayıra doğru götürüp yularını çıkardı. Atın kıçına vurdu ve Klim'in fırlayıp kaçışını izledi. Saniyeler geçmemişti ki iri kısrak çimenlerde yuvarlanıyordu. Römörkün temizliğini yarına bırakıp kapıyı kapattı ve doğru yürümeye koyulmuştu ki birinin ahır kapısını açık bırakmış olduğunu gördü. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için içeri girdi. Ortalık alt üst olmuştu. Ahır bölmeleri kirlenmiş, atların bazıları susuz kalmıştı. Vivian içinden sövdü ve çamurlu çimenli yoldan yukarı büyük babasıyla büyük annesine ait eski eve doğru yürüdü. Burası yıllardır işçi kulübesi olarak çiftlikte yardımcı olarak çalışan adamlar tarafından kullanılıyordu. Vivian kapıyı birkaç kez tıklatıp yanıt alamayınca açtı. İçerisi ahırın içinden daha da beter görünüyordu. Küçük mutfak üst üste dizili kirli tabaklar ve yemek artığıyla kaplanmış tavalarla dolmuştu. Masanın üstü boş pizza ve bira kutularıyla kaplıydı. Giysilerse kanepe ve sandalyeye yayılmıştı. Vivian yatak odasında bir adamın horlamakta olduğunu duydu. Küçük oturma odasına hışımla dalıp yatak odasının kapısını iterek açtı ve ışığı yaktı. Travis yatağa yayılmış, giyinik vaziyette uyumaktaydı. Kovboy çizmelerini çıkarmaya bile zahmet etmemiş, böylece Vivian'in büyük annesinden kalma kadife saçaklı yatak örtüsü lekelenmişti. "Travis!" diye terslendi Vivi. "Uyan!" Vivian ona birkaç kez daha seslendikten sonra Travis yuvarlanıp kan çanağına dönmüş yorgun gözlerle ona baktı. "Selam Vivi." Genç adam kısacık kesilmiş saçlarını karıştırınca arka kısımları havaya dikildi. Yanakları tebeşir gibi soluktu ve gözlerinin etrafında mor halkalar belirmişti. Vivian onu 2 günlük içki aleminin sonunda yakaladığından adı gibi emindi. "Ahırlar dağılmış Travis. Ayrıca atlar da susuz kalmış. Bugün onlara yem verdin mi hiç?" Travis güçlükle doğruldu. "Üzgünüm, ben sadece... Selin'in yeni bir erkek arkadaşı var." Genç adam ağlamaklı olunca Vivian onun yanına yatağa oturdu, kızamadı. Travis ile Sally liseden beri birbirlerine aşıktılar. "Belki atlatırsınız," dedi Vivian. "Sanmıyorum, o beni artık sevmiyor işte." Vivian ne diyeceğini bilemedi. İnsanı paramparça eden türden bir aşk hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Fakat böyle aşklara inanıyordu. "Henüz genciz Travis, birini bulursun." 25 genç bir yaş değil Vivi. Hem ben başkasını istemiyorum. Ne yapacağım ben?" Vivian'in içi burkuldu. Şu anda ne yapması gerektiğini, babasının ya da Winona'nın bu durumda ne yapacağını biliyordu ama onun yapısı farklıydı. Travis'e boş vermesini ve işinin başına dönmesini söyleyemezdi. Kırık bir kalbe dikkatle dokunulması gerektiğini küçük yaşta öğrenmişti. Bu her öksüz kızın hayattan aldığı bir dersti. "Bugün onlara yem ve su veririm ama yarın ahırı boşaltmanı istiyorum, olur mu? Barakada taze talaş olacak, anlaştık mı?" "Tabii Vivi," dedi genç adam. Uyumak üzere uzanmıştı bile. "Teşekkürler." Vivi anlaştıklarından emin değildi ama başka yolu var mıydı? Derin bir iş çekti, ışıkları kapatıp evden çıktı. Ona hakim olmaya çalışan yorgunluk hissiyle cebelleşerek ahıra doğru yürürken yağmur başladı. Mükemmel. Ceketin yakasını dikip başını eğdi ve yola koşarak devam etti. Her ayın ilk pazar gününde Gray ailesi yürüyerek kiliseye giderdi. Bu nesiller önce başlamış bir gelenekti. Sonrasında bir gereklilik. Yağmur yüzünden çamurlu bataklıklara dönüşen kış yollarına verilen bir cevap haline gelmişti. Şimdi ise bir tercihti. Yağmurlu ya da güneşli günlerde öğlen vakti çiftlik evinde toplanılır ve kasabaya inilirdi. Gray'lerin kasabada saygı görmesi, Oyster sahilinin var olmasında ailenin katkılarının hatırlanması babaları için önemliydi. Hatta bir nevi hayat memat meselesiydi. Bu yüzden Gray'ler kendilerinin tek atlı arabaların talaş kaplı kış yollarında seyredemediği zamanlardan beri burada olduklarını hatırlatmak amacıyla ayda bir kere yürüyerek kiliseye giderlerdi. Şubat ayının bu ilk pazarında Vivian atları beslemek için bir saat erken kalktı. Böylece babası Travis'in başına gelenlerden haberdar olmayacaktı. Vivi özellikle bugünlerde babasından ev sahipliği yeteneğinden yoksun olduğuna ya da buna benzer şeylere dair şikayet duymak istemiyordu. Hele de onu mükemmel planıyla şaşırtacağı bugün bunu göze alamazdı. İşlerini bitirince eve döndü. Duş aldı ve kiliseye gitmek için hazırlandı. Üzerinde küçük delikleri olan beyaz bir etek, iri kemerli bir bluz ve kovboy çizmeleriyle alt kata indiğinde bütün aile verandada toplanmıştı. İkizler ortalığı kırıp dökmesinler diye Aurora ve Richard birlikte onları zapt etmeye çalışırken Winona da verandanın trabzanına yaslanmış annelerinin cam ve dallardan yaptığı şirin rüzgar çanına bakıyordu. Babaları bahçeye çıkıp her zaman yaptığı gibi hava durumuna baktı. ''Haydi gidelim.'' Dizilerek yola koyuldular. Babaları en azından 10 adım önde hızlı hızlı yürüyordu. Richard ile çocuklar ona yetişmeye çalışıyorlardı. Kızlar arkadan geliyor, yaşamları boyunca yaptıkları gibi kol kolla yürüyorlardı. ''Babam yine cenaze marşı ritmiyle yürüyor gibi.'' dedi Winona. ''Kiliseye kadar yürümek için neden arabayla buraya gelmek mecburiyetinde kaldığımı asla anlayamayacağım.'' dedi Aurora. Her ay aynı şikayeti farklı şekilde dile getirirdi. ''Rodeo nasıldı?'' ''Harika. Bir eğer ve 1500 dolar kazandım.'' ''Senin adına sevindim.'' dedi Winona. ''Tanrı biliyor ya, buraya para lazım.'' Vivian bunu duyunca gülümsedi. Para kazanmak için yaptığı planı açıkladığında elde edeceği zaferin hayali gözünde canlanmıştı. Winona ilk kez küçük kardeşinin aslında ne kadar akıllı olduğunu görecekti. ''Ben yokken ilginç bir şey oldu mu?'' Neredeyse duyumsanamaz bir sessizlik oldu. Ardından ''Lukkoneli kasabaya döndü.'' dedi Aurora. ''Komşu çocuk mu? Sizinle aynı okulda değil miydi o?'' Vivian ona dair bir şeyler anımsamaya çalıştıysa da beceremedi. ''Ne işi var burada?'' ''Veteriner.'' diye yanıtladı Aurora. ''Winona ona yardımcı oluyor.'' diye söze karıştı Winona. Vivian'in kaşları çatıldı. Bir tuhaflık vardı. Ablaları onun bilmediği bir şey biliyorlardı sanki. Önce bir ablasına, sonra diğerine baktı. Ardından da omuz silkti. Zihni şu anda gerçeği anlamak için küçük ayrıntıların peşine düşemeyecek kadar doluydu. ''Onu tam olarak hatırlamıyorum. Yakışıklı mı?'' ''Sormasan şaşardım.'' dedi Winona sert bir tavırla. Yola devam ederken muhabbet etmeyi sürdürdüler. Vivian birçok kez fikrini açıklamayı düşündüyse de alışılmadık bir çekingenlik sergileyerek bekledi. Ayinden sonra her zamanki gibi kahve ve kek servisi için zemin katta toplanarak arkadaşları ile komşularının aralarına karıştılar. Sohbet konusu Luke Connelly'nin dönüşüydü. Onun beklenmedik biçimde çıka gelişi, Vivian ile Luke'un annelerinin kasabadaki en güzel kızlar olarak bilindikleri o eski günlere dair hikayeleri anımsatmıştı. Vivian o hikayeleri genellikle can kulağıyla dinlerdi. Annesiyle ilgili her şey değerliydi. Ancak bugün zihni muhabbetin tadını çıkaramayacak kadar doluydu ve Luke kilisede olmadığından Vivian ona olan ilgisini çabucak kaybetmişti. Vivi her zamankinden biraz daha erken vakitte ailesini bir araya topladı ve onları eve dönmeye teşvik etti. ''Yağmur başlamadan'' dedi Vivian, ''bu yeterliydi. Ailece eve sık sık yağmur altına yürüdüklerinden bunun keyifli olmadığını bilirlerdi. Yeniden dizilerek kasabadan geçip kendi yollarına saptılar. İki yanlarında dört parmaklıklı çitle sınırlandırılmış, parlak yeşil çayırlar uzanmaktaydı. Yolun sonunda etrafını saran beyaz verandasıyla sarı renkli güzel çiftlik evi görünüyordu. Evin ardında kanal, gökyüzü ve uzaktaki dağlar hep birlikte buğulu bir sessizliğe gömülmüş, griye dönmüştü. Böylelikle manzara bütünüyle gölgeler içindeki gölgelerden ibaretti. Clementine geldiklerini görünce kişnedi ve onlara doğru dört nala koştu. Vivian eteğini yukarı çekip çit parmaklıklarının arasından içeri girdi. Kız kardeşinin ardından ''Yine mi?'' dedi Winona. Vivian gülerek Clem'in geniş sırtına asıldı. Teknik açıdan dizgin ya da yular olmaksızın atını kontrol etmesi mümkün değildi ama Clem'e güveni tamdı. Vivi Clem'in yanlarını sıkınca kısrak hareketlenerek çayır boyunca eve doğru koşmaya başladı. Vivian öne eğilmiş, Clem'in yelesine tutunmaktaydı. Hızdan gözleri yaşarıyor, saçları yüzünü kamçılıyordu. Vivian bunu seviyordu. Clem her an onu fırlatabilir, aniden durabilir ya da ona dengesini kaybettirecek kadar hızlı dönebilirdi. Eve yaklaştıklarında fısıldadı. ''Çüş kızım, çüş.'' Clem'in yumuşak boynunu okşadı. Ailesi nihayet vardığında Vivian onları verandada karşıladı. ''Tam bir örnek.'' dedi Aurora. ''Johnny derslere başladığında umarım buna bir son verirsin.'' ''Şimdi başlamış olması gerekir.'' dedi Vivian. ''Annem bize öğretmeye başladığında 3 yaşındaydık, hatırlamıyor musunuz?'' ''3 yaşında olan sendin.'' dedi Aurora. Harika çocuk. Ben 5 yaşındaydım ve Winona ve atlardan söz etmesek, dedi Winona. Üç kardeş gülerek eve girdiler ve doğruca işlerinin başına geçtiler. Vivienne'in rehberliğinde Winona kendisine verilen işe genellikle sebze doğrama ve salata yapma işi girişirken Aurora da masayı kurdu. Çocuklar video izlemek için üst kata çıktılar ve Henry ile Richard da biralarını içip Sezen'in spor etkinliklerini izleyerek salonda sessizce oturdular. Sonraki 2 saat boyunca yemeği hazırlayana kadar kızlar konuştular, şakalaşıp gülüştüler. Etli güveç piştiğinde bir şişe Cardoni bitmiş, yenisi açılmıştı. Pazar yemeği her zamanki gibi babalarının duası öncülüğünde başladı. Hemen ardından herkesin müdahil olduğu bir sohbete koyuldular. Vivian fikrini açmak için sükunetle beklemeye çabaladı ama artık yerine yerleştiğine göre daha fazla bekleyemedi. Çok heyecanlıydı. Ağzındaki baklayı çıkarıverdi. Aklımda bir şey var. Çiftliğe para kazandıracak bir öneri. Herkes ona baktı. Winona'nın kaşları çatıldı. Görünüşe bakılırsa bir hikayenin ortasındaydı ama Vivian bunu fark etmemişti. Texas'ta Holly ve Gerald Bruhl'la çok zaman geçirdim. Hood River'daki şu büyük oyun alanını onlar kurmuşlardı. Hatırlıyor musunuz? Neyse, Holly bir kış yarışı serisi düzenliyor. 8 hafta, her cumartesi para ve ödül veriyorlar. O tip şeyleri hep kazanıyorsun, dedi Aurora. Hayır, dedi Vivian. Anlamıyorsun. Burada Waters Edge'de bir seri düzenlemek istiyorum. Babası omuz silkti. İşe yarayabilir. Vivian cesaret alarak gülümsedi. İşe yararsa Team Penning ve kement atma yarışlarını da ekleyebiliriz. Holly geçen hafta kement atma potunda 400'ün üzerinde takımın yer aldığını söyledi. Genç kadın bu kez babasının ilgisini çekmişti. Çok para gerekir. Biraz araştırdım. Bu işi yaklaşık 100 bin dolarla yapabiliriz. Winona güldü. Hepsi bu mu? Vivian ablasının bu tepkisine şaşırmış, biraz da kırılmıştı. Kredi alabiliriz, mülkü ipotek ettiririz. Bunu duyan herkes kala kaldı. Hiç ipotek ettirmedik, dedi babası. Zaman değişiyor baba, dedi Vivian. Bence bu işte başarılı olabiliriz. Yalnızca birkaç iyiliş edilmiş danaya, bir tımarcıya, yeni bir traktöre ve... Winona gülmüyordu. Şaka yapıyorsun değil mi? Her gün at nallayıp vergi ödemekten ne kadar bıktığımı Tanrı bilir, dedi babaları. Hem artık Luke Connelly de geri döndüğüne göre onun arazisini de kullanabiliriz. Danaları orada tutabiliriz. Böylece büyük bir römorka ihtiyaç kalmaz. Winona abartılı bir tavırla gözlerini devirdi. Yalnız ipotek borcunu ödeyemezseniz araziyi kaybedeceksiniz. Farkındasınız değil mi? Aptal değilim ben. Öylesin demedim, dedi Winona. Ama bu çılgınlık. Yapamaz. Bana yine ne yapacağımı mı söyleyeceksin Winona? Dedi Henry. Ardından masadan kalkıp çalışma odasına gitti ve kapıyı ardından kapattı. Vivian Winona'ya döndü. Amma cadısın, sırf senin fikrin değil diye deliriyorsun. Bayan dahinin aklına bir halt gelmedi. Ya bütün bunları yapıp çuvallarsan ne olacak Vivi? Ya kimse gelmezse ve babam da bu yeni ipoteği kaldırmak için ayda 1.000 dolar bulmak zorunda kalırsa, yanına dikilip bu araziyi kaybedişini mi izleyeceksin? Onun sahip olduğu tek şey toprakları. Ya zaten kaybetmek üzereyse, diye karşılık verdi Vivian. Davasından vazgeçmemeye kararlıydı. Klimden farkı yok, diye homurdandı Winona. Vivian ablasının bu sözle neyi kastettiğini hiç anlamadı. Sırf bu fikri ben buldum diye kıskanıyorsun, dedi Vivian. Tabii senin zekanı kıskanıyorum, diye çıkıştı Winona. Kendinize gelin kızlar, dedi Aurora. Başlamayın. Bir ablasına bir kardeşine baktı. Bu iyi bir fikir. Nasıl yapacağımızı konuşabilir miyiz? 5. ayrımın sonu. Sayfa 56.